Ayrım 31.
Aydınlanma değil merhamet. 70'li yılların devrimcilerinin benzer çıkışlarına alışıktım. Ama Alexi'nin ortaokuldan İngilizce öğretmeni, sonraki yıllarda bana Rus edebiyatı okumalarında rehberlik edecek olan emekli bayan Galina Alekseyevna Ivanova'nın yaşlanan gözlerini sildiğini gördüm. Meğer biz gelmeden önce Valeri Mihailovski'nin Moskova'da olmasının büyük bir kültür olayı olarak sunulmuş olmasından bahsediliyor, gösterinin Rusya'da cinsiyet ötesi unsurların 1993'ten itibaren aleniyete dökülmüş olmasının sakıncaları konuşuluyormuş. Biz tartışmanın üstüne gelmişiz. Eşcinsellik daha önce de vardı ama eşcinsel barları gibi kapalı ve münferit mekanlarla sınırlandırılmıştı. Kamuya açılışı Viktiyuk'un oyunlarıyla başladı. Mihailovski'nin bale kumpanyası gerek popülerliği gerekse cüreti bakımından hepsini geçti. Galina Alekseyevna, Red Light semtini, dipnot Paris ve fuhuşun serbest olduğu Amsterdam'da bu işe tahsis edilmiş sokaklar mahalleler. Red Light semtini talan eden Kazak sürüleri gibi bağırışıyorlar, duymuyor musun diyordu. Rus balesini maskara ettiler. Söyler misin baleden başa gurur duyacak neyimiz kaldı? Kültürel değeri olan her şeyimizi kaybediyoruz. Her şey birbirine karışıyor. Siyah beyaza, Yahudi Hristiyana, soylu burjuvaya, efendi uşağa, kadın erkeğe, herkes, her şey birbirine giriyor. Söyler misin dediği kızı Natasha Ivanova. Bunlar Soyuz'un en iyi baletleri anne diye yatıştırmaya çalıştı. Çoğunun üstün hizmet madalyaları var. Baleyi kurtarmaya, daha doğrusu yeniden keşfetmeye çalışıyorlar. Batılı dansçılarla başka türlü rekabet edemeyeceklerini biliyorlar. Biliyorsun Japonların kabuki tiyatrosunda da kadın rollerini erkekler oynuyorlar. Çin tiyatrosunda da öyle. Galina Alekseyevna dinlemedi bile. Gay ve lezbiyan tanımlarını perestroika'dan sonra batıdan ithal ettik. Daha önceden yoktu. Tanımı ithal edince karşılığını bulmak zorunda kalıyorsun. Ben bunu her yerde görüyorum. Ama içi dolmuyor diyorsun. O halde korkulacak bir şey yok. Nasıl yok? Cinsel coğrafyamızı anormal ilişkiler içindeki insanlar doldurdu. Yine de hiçbirisi de kalkıp açıkça ben golubiyeyim ya da ben lezbiyanikayım demiyor. Cinsiyetin sınırları aşılıyor. Herkes cinsiyet ötesi, transseksüel. Saflar kayboldu. Kadın erkeğe karıştı derken bunu söylüyorum. Ben onu dans ederken seyrettim. St. Petersburg'da dans ederken seyrettim. Kim derdi ki büyük Mihailovski lumpen hazlara dans edecek? Evli barklı adamları kadın kılığına sokacak? Natasha Ivanova bir daha denedi. Klasik koreografiye dokunmuyor ama. Keşke dokunsa dedi yaşlı kadın, keşke dokunsa. Amerikalılarla yenişmek istiyorsa gitsin break dance kumpanyası kursun, klasik balemizi bize bıraksın. Natasha Ivanova'nın bana döndüğünü, 1993'te Dans Magazin dergisi için Mihailovski ile bir söyleşi yaptığını, sanatçının ilk temsillerini verdikleri gün dizlerinin titrediğini söylediğini anlattığını hatırlıyorum. Kadın kılığına girmenin hoş karşılanması bir yana, yasak olduğu için seyircinin nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorlardı. Ama Rusya'nın en coşkulu seyircisiyle karşılaştılar. Masanın başında Peder Andrei Dimitriyevich'in yanında oturan Kolumbiya Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Dr. Laurie Essig, orada Galya'nın haklı olduğu bir nokta var diye araya girdiydi. Bu ülkede eşcinsel ilişki yaşayanlar kendilerini ille de öteki sınıflandırmasına sokmuyorlar. Rusya'da eşcinselliğin cinsel pratikle ilgisi yok gibi. Birlikte yaşayan eşcinsel çiftler tanıyorum. Kendi cinslerinden birisiyle yaşıyor olmalarına rağmen eşcinselliği üstlerine almıyorlar. Eşcinsellik cinsel tercihten çok cinsellik ötesi bir durum. Demek istediğim bir erkek başka bir erkekle yatıyor bile olsa cinsiyetinin gereklerine yerine getirdiği sürece normal bir erkek sayılıyor. Amerikalı profesör avlanma kılığım dediği erkek giysileri içindeydi. Büyük madeni tokalı kalın bir kemerin tuttuğu çuval gibi siyah fitilli kadife, uluslararası siyah mont, siyah frenk gömleği, kauçuk tabanlı deri botlar giyinmiş, saçlarını geniş kenarlı siyah fötür şapkasının altına saklamış, kendisini köse bir genç erkek yapmıştı. Moskova'da bulunma nedenini Rus eşcinselleri araştırmak olduğu açıklandı. Natasha'nı sen neler yapıyorsun, hala yakalanmadın mı şeklindeki sorusunu, erkek tuvaletleri kadın alan araştırmacılarının kolayca ulaşabilecekleri yerler değiller maalesef diye gülerek karşıladı. İçeri girmesine giriyorum ama pantolonumu indirip işeyemediğim için dikkat çekiyorum. Bir defasında polis geldi, dışarı attı. Çevodu tijiyoş diye soruyor, kimi bekliyorsun değil, ne bekliyorsun? Tuvaletler erkeklerin erkeklerle anonim seks yapabildikleri yegane yerler. Gezi alanlarına yakın olanlara eşcinseller el koymuş durumdalar. Henüz iş üstüne kimseyi yakalayıp mülakat yapamadım ama duvar yazılarını topluyorum. Orada da iyi malzeme var. Malzeme dediği Malchiki Neboitas Seksa, Çelen ve Vortu Postlaşçı Kek Satürn'den homoerotik mesajlardı. Bolşoy Tiyatrosu'nun önündeki Pleşka'ya yakın bir tuvalet var. Dipnot, Pleşka, Moskova'da eşcinsellerin birbirlerini bulmak için geldikleri gezi mahalleleri. Onun duvarlarını billboard olarak kullanıyorlar. İşte 34 yaşındayım, kendi evi olan aktif bir erkek arıyorum, yaşı önemli değil vesaire. Nedendir bilinmez Bolşoy'un önündeki Pleşka, Moskova'nın en popüler Pleşkası. Tiyatro binası da eşcinsellerin ikonası, onları mıknatıs gibi çekiyor. Pembe olduğundandır dedi Natasha. Sonra önündeki o muhteşem aygır heykelleri de az erotik değil. Profesör hanım genç kadının bu açıklamasını makul buldu. 8-9 kez Bolşoy'a gittiğini, o para için gelen bir seyirci vardıysa, kendisine bakacak zengin bir kulan para bulmak için gelen 10 tane genç adam olduğunu gördüğünü söyledi. Çoğu Moskova'nın dışından, kırsal kesimden. Biliyorsun, Seksüel Azınlıklar Derneği nihayet kuruldu. Bir de dergileri var, Tema. Aklıma bizim oğlansız yatmaz türküsü düşmüş. Essig'e, aktif olan taraf olduğu sürece mi demek istiyorsunuz diye sormuştum. Öyleymiş. Aynı şekilde feminen bir kadın da maskülen bir kadınla birlikte olduğu sürece normal sayılıyor. Ama tabii ilişkinin sürekli olarak bu şekilde olması lazım. Demek istediğim, başka bir erkekle yatan erkeğin maskülen sıfatını sürdürebilmesi için hep aktif kalması, hiç vermemesi gerekiyor. Başka bir kadınla yatan kadının da feminen kalması için hep vermesi, feminen rolünün dışına çıkmaması lazım. Bunun için diyorum, Rusya'da eşcinsellik cinsel tercihin ötesinde bir kavram. Amerika'daki eşcinsel kimlik alt kültür kavramları burada geçerli değil. Rusya'da hem cinsleriyle birlikte olanlar kendilerini eşcinsel olarak takdim etmiyorlar. Onları tanımlayabilmek için işaretlerine bakmak lazım. İşaretleri var. İşaretleri, simgeleri, ritüelleri, hatta belirli bir tarzları var. Bunlar belirli bir gruba ya da bireye mal edilebilecek şeyler de değil. Daha çok belirli bir şekli olmayan bir libas gibi. Hem eşcinseller hem de eşcinsel olmayanlar tarafından giyilebiliyor. Homo diskolara girmek için homo gibi davranmak yeter. Homo olmak gerekmez diye eklediydi Natasha Ivanova'da. Cinsel ötekilik bir icraat, bir gösteri, bir danstır. İlle de bir kimlik değil. Eşcinselliği alenileştirdiğini söyledikleri Roman Victiuk'un sahneye koyduğu Jean Gönen'in Kız Kardeşler isimli oyununu sonraki günlerde Teresa Comey Pedagoji Enstitüsü'de Amerikan araştırmaları okutmanı olan Sally Natasha Ivanova, Şennur Hanım ve ben o akşam Rusya'da Lori Essig'in rehberliğinde seyrettik. Oyun güya iki kız kardeşin arasındaki ensestvari ilişkiyi anlatıyordu. Ama kız kardeşleri oynayanlar erkeklerdi. Kıllı göğüsleri açıkta, yüzlerinde erkek olduklarını daha da vurgulayan ağır makyaj, iki aktör müthiş bir şehvet sergiliyorlardı. Amaçlananın erkeklerin kadın yerine geçmeleri değil, tersine geçmemeleri olduğu açıktı. Yönetmen adamların birbirlerine duydukları cinsel tutkuyu dolaylı yoldan sahnelemeyi hedeflemişti ki, oyunun sonunu zor getirdiğime bakılırsa pek de iyi başarmıştı. Galina Alekseyevna'nın tepkisini göstermiş değilim. Rusya'da yabancı bir seyirci olmak, en azından o zamanlar öyle olmak, beni sapkınlığın gemi azıya almış olmasına kahrolmaktan korumuştu. Öte yandan yeterince alkışlamadığımı gören Profesör Essig dudaklarını bükmüş, Victiuk'un büyük bir sanat adamı olduğunu teslim etmem gerektiğini söylemişti. İnsanlar bu oyuna eşcinselliği anlattığı için değil, sanat değeri olduğu için geliyorlar. İyi de yönetmenin de seyircilerin büyük çoğunluğunun da eşcinsel olmasını nasıl açıklıyorsun? Çünkü oyun aşkı anlatıyor. Cinsellik belirli bir tanıma indirgendiğinde sıradanlaşır. Tiyatro bu sıradanlaşmayı aşmanın yegane yolu oluyor. Kız kardeşler aşkı anlatıyor, heteroseksüel veya homoseksüel aşkı değil. Bu bağlamda Victiuk'un yorumu eşcinseller için herhangi bir siyasi örgütlenmeden daha yararlıdır. Rus eşcinseller Victiuk'un bizim için yaptığını hiçbir eşcinsel eylemci yapamaz derken doğru söylüyorlar. İyi ya işte, bunu ben bile görüyorum. Bu hiçbir şey değil demişti Natasha da. Bir de Nikolay Kolyada'nın Rogatkasını, yani sapan, görmelisin. 70 yıllardan sonra bir Rus yazarı tarafından yazılan ilk özgün Rus eşcinsel oyunu. Yaşlı bir adamla genç delikanlı arasındaki aşk hikayesi. Yaşlı adamın ne istediği açık. Delikanlı daha ilk perdede bakir olduğunu, henüz hiçbir kadınla birlikte olmadığını belirtiyor. Adam üstüne geliyor, sonunda birlikte oluyorlar. Ama delikanlı önce vicdan azabı duyuyor, sonra adama şantaj yapmaya başlıyor. Adam kendisini öldürüyor, delikanlı adama duyduğu aşkı ancak adamın ölüsünün başında itiraf edebiliyor. Salon ayağa kalktı, seyirciler dakikalarca ayakta alkışladılar. Ne diyebilirdim ki? Yine de homofobik değilsin değil mi diye ısrar etmişlerdi. Yoksa homofobik misin? Rusya'da eskilerin çoğu homofobiktir de. Eşcinsel gördüğümde sandalyenin üstüne fırlamadığımı söylemem de yetmediydi. Ama onlardan hoşlanmıyorsun. Mesele eşcinsellik meselesi değil demiştim. Gerçekten de değildi. Mesele benim hoşlanıp hoşlanmadığım meselesi de değildi. Ama bir mesele vardı ve bence o mesele toplumların insanoğlunun aşağılık dürtülerine karşı duracak donanıma sahip olup olmadıkları meselesiydi. Yıkıcı ve sorumsuz özgürlüğe terk edilen alanın sınırlarının nerede çizileceği, özgürlüklerin suistimali, genç ruhların ihlali, porno, dehşet, tecavüz üzerine kurulu gösterileceğinin yaygınlığı, sanatın bunlara mazeret olması. Ben bunların ciddi meseleler olduğunu düşünüyordum. Köle ticaretinin meşrulaşması bile o kadar kolay ki, Natasha demişim. Beyaz kadın ticaretinin işkence dehlizlerinin, engizisyonların meşrulaşması o kadar kolay ki, umumhane sahiplerinin saygın iş adamları olarak alkışlanmaları da öyle. Beni düşündürenler bunlar. Sonra da nasıl olup da ağzımdan döküldüğünü bilemediğim o cümle. Rusya canımı acıtıyor. Ve Alexei'nin o bakışı. Bir an konuk olduğum bu ülkede haddimi aştığımı düşünmüştüm. Ama sadece bir an. Rusya'ya ayak bastığım o ilk günün gecesinde Rossiya Otel'de gördüğüm Zenne Balesi'ni hatırlamış ve haddimi aştığım duygusu geldiği gibi gitmişti. Ama yerini aldatılmışlık duygusuna bırakarak gitmişti.
Ayrım sonu.